Ayrım 10.
Dicle'de Ağla, Tor'la yakaladıkları balıkları köşe başında sepetler içinde satmaya çalışırken, bir taraftan da Masi, Masi diyerek zaman zaman Kürtçe, bazen Teze balığı, Teze balığı avazlarıyla bağırışan balıkçıları ardınızda bırakıp sağa dönün ve şehri tam ortasından ikiye bölen Gazi Caddesi'ne sapın. Cadde boyunca uzanan züccaciye dükkanlarını, her gelin kızın rüyası zetina dikiş makinesi vitrinini, aktarları, kunduracıların, nalburları, hırdavatçıların en büyüğü Zenit mağazasını, sonra Yeminiciler çarşısını ve yoğurt pazarını da arkanızda bırakarak meşhur meyhaneci Ohanes'in, diğer adıyla İbrahim'in, daha yaygın adıyla meyhaneci Buron'un daracık dükkanın önünde şöyle bir nefes alın. Bu cehennem sıcağında serinlemek için ayakta limonata, vişne şurubu, gazoz içenleri yutkunarak seyre koyulun. Sonra yol boyunca kaldırım köşelerinde ellerindeki bakır tasları zincirlerinden aşağı sarkıtıp şakırdata şakırdata sallayan, arada bir de Cemi diye Cemi diye Buze Buze diye bağırarak sırtlarında taşıdıkları güğümlerinden bardağı delikli 100 paraya meyan kökü şerbeti satan şerbetçilerin tümünü geride bırakarak Kuyumcular Çarşısı'nın hemen bitişiğindeki üstü kapalı Kasaplar Çarşısı'na öğlen olmadan varmaya çalışın. Çünkü buzdolabının varlığından habersiz bu kasap dükkanlarında öğleden sonrayı et bulamazsınız ya da kalan etlerde sıcaktan kokuşu verir. Ben etin ne olduğunu bilmediğim gibi özellikle meftuneye hangi tür et konulduğunu da zaten bilemezdim. Ancak Kasaplar Çarşısı'na varınca anamın bana söylediği sözleri anımsadım. Al bu 2 lirayı ceben koy. Dişirmeyesen ha, gözün dört aç. Cep kesenler çalmaya. Doğru Mehmut Abe'nin dükkanına git. Anamın bibinin selamı var meftune pişireceği diye çığlar parayı ver. Anamın söylediklerini papağan gibi tekrarladım. Kaybolmasın diye anamın bir mendile koyup üzerine 2 düğüm attığı hazineyi cebimden çıkarıp Mahmut abiye verdim. Mahmut abi mendili aldı, düğümleri çözdü. İçindeki 2 gümüş lirayı aldı, belindeki kanlı peştemalinin cebine attı. Kanlı elleriyle kana buladığı mendilimi geri verdi, gülümsedi, doğruca tezgaha yöneldi. Büyük bir satırı kaptığı gibi çengelde asılı duran etin başına geçti. Tüm günahlarını yüzülen derisinin üstünde bıraktığı için, günahlarından kurtulup bu kez de kasap çengeline bacağından asıldığı için çile çeken koyunun sağından solundan bir iki parça kesti. Terazinin kefesine atıp tarttı, sonra tezgahın üzerindeki bir gazete kağıdına koydu. Bıçağını alıp tekrar çengele yöneldi. Koyunun kocaman yağlı kuyruğundan bir parça kesti, tartmadan doğruca etin üzerine ilave etti. Paketi sardı, kolumdaki sepete atarken de tembihledi. Bibime dayıma selam söyle. Mehmut abenin selamı var. Ellerizden öpi söyle. Meftuneyi afiyetle yayın. Kuyru yağı da benden. Taraf hediyedir. Mahmut abi sözlerini bitirince kanlı elleriyle yanaklarımı okşayıp beni yola koydu. Yolumu dört gözle bekleyen anamın sabrını daha fazla taşırmamak için bu kez en kısa yolu seçtim. Kasaplar Çarşısı'nın arka kapısından çıktım. Kuyumcular Çarşısı'nı, çarşıyı süsleyen vitrinleri, özellikle de Süryani kuyumcuların el emeği göz nuruyla yaptıkları incecik telkari şekerlikleri, altın ve gümüş hasır bilezikleri, bilmece yüzüklerini, küpe ve kolyeleri, gavurların simgesi haçları geride bırakarak yoğurt pazarına daldım. Meydanın kalabalığında yoğurt dolu stalların başında alıcı bekleyen köylüler bağırıp duruyorlardı. Must, must, must. Kendi dillerinde Kürtçe yoğurt, yoğurt, yoğurt diyerek seslenen bu insanların üstleri başları perişandı. Çoğunun çalvarlarının kuşağı kopmuş, kuşak yerine bellerine ip dolamışlardı. Saçı sakalı birbirine karışmış erkekler, uzun, rengarenk, alı al, moru mor zıbınları içinde yaşlı kadınlar, güneşin ateşinden bunalmış, bir taş parçası, bir kevir üzerine çöküvermişlerdi. Stıllarındaki yoğurtlar sıcaktan sulanmaya yüz tutmuştu. Sararmış, tozlu kaymaklarında kara sinekler, parlak yeşil kanatlarıyla durmadan pike yapan bok sinekleri geziniyordu. Ötede, papazların köşesinde eşeklerine, atlarına, katırlarına yükleyip getirdikleri kavun ve karpuzlarını yine Kürtçe petey, zebeş diye bağırarak satmaya çalışan köylüler vardı. Pazarın yanı başındaki demirci Meran, demirci Azat, demirci Dikran, dayım demirci Haço'nun ve sobacı Nişo'nun dükkanlarından çarşıya dökülen çekiç ve balyoz seslerini ardımda bırakarak Ermenilerin Çors Otko Mınara, Kürtlerin Minara Çarnik dediği dört ayaklı minareye ulaştım. Minarenin bu dört sütun üzerinde senelerden beri nasıl dimdik durduğuna, bunca zelzeleye rağmen nasıl yıkılmadığını aklımın ermediğini, bir de Allah'ın işine, Allah'ın minaresine karışmamam gerektiğini bildiğimden hiç soluk almadan yoluma devam ederek sırasıyla Keldanilerin kilisesini, Ermenilerin eskiden bir zamanlar okul olarak kullandıkları küçük kiliseyi geçtim. Yorulmuş bunalmıştım. Hemen yakındaki kastaldan avuçlarımı havuz yaparak kana kana su içtim. Satıköy'le Emin'in, Nalbant Sabru'nun evlerinin ve Fatih Paşa Karakolu'nun önünden geçerken bir de türkü tutturdum. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var, damga var. Gözlerinden bellidir cevriyem aman. Sende kara sevda var, hani ya fosforlum, sende kara sevda var. Türküyü tamamlar tamamlamaz da Hançepek kahvelerine vardım. Kahvede iskambil, nezere, tavla, domino oynayan, çay, kahve içen, nargile fokurdatan insanların gürültülerini gramofondan sokağa dökülen yanık sesiyle bastırmaya çalışan şarkın bülbülü Celal Güzel Sesi dinleye dinleye yürüdüm. Hangi bağın bağbanisan gülisen, aldın aklım, ettin beni delisen aman. Bin yıl geçse gene benim malımsan, isterim ki bir gün evvel gelesen aman. Bizim eve zaten kala kala Rehan Baco'nun oğulları Demirci Mero ile kardeşi Demirci Hesen'in evleriyle Mirye halamların, Tumas dayı ve oğlu kuyumcu Dikranların evi kalmıştı. Onları da bir solukta geçtim ve bizim postacının direkçi sokak No 14 olarak ezbere bildiği ve senede bir iki kez posta, posta diye bağırırken bir taraftan da kapı tokmağını şaklatarak 1. Harbi Umumi'de yerlerinden yurtlarından sökülüp Suriye içlerine sürülen çileli günlerin ardından geride kalabilenlerin bir kısmının izine seneler sonra Halep, Şam, Kamışlı, Beyrut, Bağdat, Marsilya, Paris, Los Angeles gibi dünyanın bir ucundaki şehirlerinde rastlanan akraba ve tanıdıklarımızın gönderdikleri mektupları getirdiği küçe çıkmazdaki çıkmaz sokaktaki evimize ulaştım. Mutfakta Habeş'in, maltızın başında beni sabırsızlıkla bekleyen anamın yüzü kızgın kor ateşin rengini almıştı. Nedeni anamın kızgınlığı mıydı, yoksa yazın o sıcağında ateş karşısında oturması mı umurumda değildi. Çünkü ben verilen görevi yerine getirmiş, eti alıp eve dönmüştüm. Kolumdaki sepeti anama uzatırken onun hiç beklemediğim tiz sesi kulaklarımda patladı. Uy uy, Allah belan veri, iki segettir, nerede kaldın heyvan? Gün akşam oldi, Allah bilir ne pohular yedin yolda. Zaten ne zaman bir yere göndersem gelme bilmesen ki. Sen çocuğu değil Allah'ın ateşisan. Gezep sen gezep. Keşke seni doğuracağıma taş doğuraydım. Ben anamın böyle uzun uzadıya çenesine vermesine doğrusu sevinmiştim. Deneylerimle biliyordum ki anam bu gibi durumlarda enseme her defasında indirmekten zevk aldığı tokattan vazgeçer ancak diliyle döverdi. Tokatı indirdiği zamanlar ise hiç konuşmadığı anlardı. Şimdi vır vır edip diline verdiğine bakılırsa ensemde sıkça boza pişiren tokadı artık gelmeyecekti. İyi de ben ne yapmıştım ki? Yol boyunca sağımda solumda gördüklerimi anlatmamalı mıydım? Meftune yiyenler Diyarbakır sokaklarını, küçelerini tanımadan, bilmeden bu yemeğin lezzetine varabilir miydi? Yoksa ben çok küçük olduğumdan, adımlarımı küçük attığımdan mı geç kalmıştım? Belki de yürümeyi bile bilmediğimden, emekleyerek gidip geldiğimden mi anamı böyle kızdırmıştım? Yoksa daha ağzını açmasına fırsat vermeden şöyle mi demeliydim? Ana, sepeti koluma taktığın gibi koşarak, uçarak, vınlayarak, anında kuş gibi Mahmut abinin dükkanına vardım. Ama bir de ne göreyim, dükkan kapalı değil, şaştım kaldım. Çarşıdaki bütün kasaplar açık, bir tek bizim Mahmut abininki kapalı. Allah'tan akıl edip komşularına dükkanın neden kapalı olduğunu, sabahtan beri açılıp açılmadığını sordum. Onlar da Mahmut abinin Ulu Cami'ye gittiğini, oradaki tuvaletlerin önünde, avhanaların kapısında muhakkak kuyrukta sıra beklediğini, gideli bir hayli zaman olduğunu ama ne vakit döneceğini bilemeyeceklerini, zaten kendilerinin de bunu bilecek kadar müneccim olmadıklarını, Bilirse bunu ancak Allah'ın bileceğini, mübarek cuma nedeniyle caminin çok kalabalık olabileceğini, öyle ki ister istemez beklemem gerektiğini söylediler. Ama yok, illa aceleyle bir an evvel et alarak dönmem gerekiyorsa kendilerinin de beğeneceğim etin hem de en yağlı yerinden verebileceklerini, türlü mü, keşkek mi, güveç yoksa meftuni için mi et almaya geldiğimi sordular. Önemli olanın para olduğunu, parayı verdikten sonra istersem koyun budundan şahane kuşbaşı veya gül bastı bile yapabileceklerini, kendi koyunlarının da meşhur Enzele çeşmesinin yanı başındaki mezbahada kesildiğini, bu nedenle de koyunlarına mor damga vurulduğunu, Karaman olmasını halkın yanlış değerlendirdiğini, Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu gibi sözlerin boş laf olduğunu, ayrıca etlerinin günlük kesildiğini, taze etin sert olabileceğini ama bunun aslında pek önemli sayılamayacağını, çünkü asıl olanın lezzet olduğunu, bugüne dek sattıkları etlerden hiçbir müşterilerinin şikayetçi olmadıklarını, eti eksik tartmadıklarını, hile hurda yapmadıklarını, bunun Müslümanlıkla bağdaşmadığını, günah olduğunu, kendilerinde çok şükür ve elhamdülillah Müslüman olup günde 5 vakit namaz kıldıklarını, buna da Allah'ın şahit olduğunu söylediler. Sonra hacca gitmek için bir taraftan da para biriktirdiklerini, kısmet olursa hacdan döndükten sonra dükkanın cephesine Arap harfleriyle yazılmış kocaman bir maşallah asacaklarını, zaten kendilerinin de birazdan dükkanı kapatarak camiye gideceklerini, Tanrı'nın huzurunda secde edip namaz kılacaklarını ama daha öğle namazı için vaktin erken olduğunu, evde anam bekleyip duruyorsa döndüğünde kızıp bağıracaksa, belki de her zaman yaptığı gibi gereksiz yere tokatlayıp duracaksa, hiç olmazsa hani bugünlük eti kendilerinden almamı öğütlediler. Sonra neden Mahmut abiden et almak için bu kadar inatla ve ısrarla beklediğimi sordular. Üstelik Mahmut abinin aslında şunun şurasında 3 günlük kasapken, doğru dürüst et doğramayı dahi bilmezken, kendilerinin etin kıvırcık mı, karaman mı, dağlıç mı, kuzu veya çepiç mi, oğlak mı, keçi, inek, öküz, dana yoksa camız mı olduğunu şıp diye anladıklarını, kendilerinin Kürt olduğunu, Kürtlerin ta ezelden beri canlı hayvan ve özellikle koyun sürüleriyle haşır neşir ve koyun koyuna büyüdüklerini, bundan dolayı da kendi dillerinde sığır sürüsüne garan, koyun süresine keri dendiğini, koyuna mi veya meşin, 1 yaşına kadar dişi veya erkek kuzulara berks, 1 yaşından sonra erkek kuzuya kavir, dişi kuzuya belindir, 2 yaşından sonra erkeğe oiç, dişisine tıştır, 3 yaşından sonra erkeğe beran, dişiye mi, genelde de meşin dendiğini söyleyip bana bir de Kürtçe atasözü öğrettiler. Berks enerji, boker yani erkek kuzu bıçak içindir. Dahası ve en önemlisi kulağıma gizlice şunu da fısıldadılar. Mahmut abinin nenesinin aslı Ermeniymiş yani gavur. Dönmeymiş, Mahmut abi bunu gizliyormuş. İşte bu nedenle de saf Müslüman dururken dönmeden muhtediden et almamalıymışım. Sonra da bana kimin oğlu olduğumu sordular. Ben de bunun üzerine babamın isminin Ali olduğunu söyleyip onları kandırdım. Babamın asıl adının Sarkis olduğunu, benim de, senin de, babamın da, dedemin de, nenemin de, haço, gavur olduğunu söyleyemedim. Bütün bu konuşmalardan sonra Mahmut abi nihayet camiden döndü, dükkanı açarak bana et verdi. Bundan dolayı geciktim. İşte bütün bunları söyleyebilirdim. Ama söylemedim. Çünkü daha yalanın ne olduğunu bilmiyordum. Anam sepetteki etin paketini açtı. Büyücek bir de kuyruk yağını görünce yüzü güldü. Ben hemen Mahmut abinin sözlerini hatırladım ve kuyruk yağının Mahmut abinin hediyesi olduğunu, babama ve kendisine selam ettiğini, meftuniyi afiyetle yememiz dileğinde bulunduğunu söyleyip görevimi yerine getirdim. Efferin benim paşa oğluma. Büyümüş, kasaba gitmiş, anasına güzel güzel et almış, kuyruk yağı bilem getirmiş. Sağ olsun Mehmet abisi de kuyruk yağı hediye etmiş. Ma nenesi de Ermeni değil. Selamı baş göz üstüne. Bu etten de meftuni çok güzel olur. Anamın bana bunları söylemesini beklemiyordum. Onun bunları söyleyecek zamanı da yoktu. Geç kalmıştı. İşe koyulmalıydı. Anam eti kör bir bıçakla alelacele doğrayıp tencereye koydu. Kuyruk yağını ise özenle kuşbaşı doğrayarak tenceredeki malzemelere kattı. 2 tas suyu da boca ettikten sonra tencereyi habeşin üstüne kaynamaya bıraktı. Nicky, anam ben et almak için yola çıkmadan her zamanki gibi gecikeceğimi kesinlikle bildiğinden önlemini almış, bir tas dolusu suya çitlenmeyi andıran iri taneli sumaktan bir tutam yatırmış. Biraz da tuz ilave ederek dönmemi beklemişti. Bu arada sumak iyice ekşi, mayhoş tadını ve mor rengini suya verdiğini ve tencerede fokurdaya fokurdaya artık neredeyse dibini tutacak olduğuna göre o halde tencereyi sumak suyuyla morartmanın tam zamanıdır. Bu su tamamen çekmeden tencereyi usul usul habeşin ölmek üzere olan ateşinden uzaklaştırmak, yere indirmek gerekir. Eğer Meftuni'nin yanına son anda yetiştirip bir de pilav pişirebilirsen ve neredeyse sokak kapısını çalacak olan kocan Sıke'nin önüne ikisini de koyabilirsen bil ki o güne kadar kocana karşı işlemiş olduğun tüm günahlar affedilir, üstelik övgü bile alabilirsin. Efferim kız Hino, Meftune tam istediğim gibi olmuş. Pilavla beraber el güzel aşağı gidiki. Ellerin sağlığı. Ana malzemesi et, domates, biber, patlıcan olan meftuniye lezzetli olabilmesi için tahta havanda dövülmüş 3 diş sarımsağı katmadan yerseniz, hani dalgınlıkla unutursanız, pişirdiğiniz, yediğiniz şeyin meftuni olduğunu sakın kimseye söylemeyin. Yoksa vallahi rezil rüsva olursunuz. Meftuniyi yerken sarımsak katmamak, meftuniyi sarımsaksız yemek, papaz der Arsen'i top sakalsız ve de sinek kaydı tıraş olmuş haliyle görmekten daha kötüdür. Zıbarıp uyumam için deminden beri ey ey makamında beni uyutmaya çalışan, çaba harcayan anam, neredeyse bundan vazgeçerek beni artık kendi başına bırakmaya kararlıydı. Hatta biraz daha uyumazsam o eyleriyle kendisinin uyuyacağını da biliyordu. Ama anamın bilmediği benim durup dururken meftuniye taktığım meftune tarifine soyunduğumdu. Bunu bilse hiç şüphe yok ki uyumadığım için ne kadar eşeğin oğlu olduğumu içinden geçirecekti. Ne var ki anamın benim hakkımda her zaman bu tür sözler sarf ettiğini söylersem haksızlık etmiş olurum. Bana kızgın olmadığı, uslu uslu uyuduğum zamanlarda için için beni sevip arada bir de ey ey ey altın topim aslan oğlum ey ey ey demez miydi? Gerçi aslanın topun ne olduğunu bilmiyordum ama yine de okşayıcı sesinden güç alıp kah top kah aslan kesiliyordum. Bazen de ey eylerinin ardından delali oğlum firfirik fincanım diyordu. Firfirik ne demekti? Delali ne demekti? Anam delali derken Kürtçe veya Zazaca kıymetli mi diyordu yoksa? Neden Kürtçe, neden Zazaca? Ben onun çok iyi bildiği bu dilleri daha iyi anlarım mı zannediyordu. Peki de fırfirik lafı da nereden çıkmıştı? Bunu bir ara anama sorup öğrenmeliydim. Acaba bana fırfirik derken bulunmaz, kıymetli Hint kumaşı mı demek istiyordu? Yoksa nadir bulunur Çin işi, lal bir fincanı mıydım onun? Doğrusu bu tür övgüler benim de hoşuma gitmiyor dersem yalan olur. Ben de sevdiklerime bundan böyle fırfirik mi demeliydim? Sen çok fırfiriksin. Bu meftune de valla çok fırfirik olmuş. Bütün bu fırfirikler, delaliler, aslanlar ve altın topların işe yaramadığını gören anam, beni deminden beri bir o yana bir bu yana salladığı salıncağımdan indirecek, bu kez de yere oturup uzattığı bacaklarının üstüne yatıracak, başımın altına yastık koyup usul usul sallayacak, yine sonsuz ve bitmeyen eyleriyle uyutmaya çalışacaktır. Hiç kapatmayı düşünmediğim gözlerime gözünü dikerek güleç bir yüzle "Gözlerin kapat yat, gözümün nuri" dediğinde anamın yalnızca bir gözünün gördüğünü, diğerini küçük yaşta traham olunca bizim oralarda çokça bulunan koca karılardan Teyrer Merkrid'in ilaççı koca karı Bunak Markrid'in 40 küsür otu kaynatıp şifa niyetini hazırladığı ilaçlarla yaptığı tedavi sonucunda kaybettiğini, şimdi de beni tek gözünün nuruna benzettiğini, bunun nedenli kıymetli, nedenli delali olduğunu bilmem gerektiğini, yine de inat edip uyumazsam, anama karşı hakikaten ayıp edeceğimi, dahası sabrını taşırmamam gerektiğini, taşırdığım takdirde bu kez sil baştan başlayacağını, başlarsa da açılışı, Ermenice keklen dağısı yani boklu oğlumla yapacağını anlamalıydım. Evet, anam ağzını bozmadan uyumalıydım artık. Evet, bu işin artık lamıcımı yoktu. Uyumalıydım. Çünkü o, ben uyuduktan sonra Habeş'teki korları ziyan etmeyecek, hemen ütüye doldurup babamın pantolonlarını ütüleyecekti. Bunu yapmadığı takdirde babam dişçi Ali eve geldiğinde belki de "Aşama geğer ne yer yaptın?" diyerek çıkışacak, anamın cevap vermesine fırsat bile bırakmadan söylenecek miydi? "Biz aşama gider, bir lokma ekmek için el alemin ağzının köğüsünü çeke, sen de evde yan gel yat, oh iyi valla." Dişçi Ali'nin bu sözlerini anam içerleyecek ama ağzını açıp da bir şey demeyecek, belki de bir kenarda tek gözünden akıttığı, kimsenin görmesini istemediği gözyaşlarına içinden sessizce bir de mani mi tutturacaktı. "Ağlaram ozan kimi, kaynaram kazan kimi, sarı sarı yapraklar, dökerem hazan kimi." Eh, anamın halini, telaşını artık anlamalıydım. Üstelik beni doğurturken man kafa bir şeye benziği, kafasının biçiminde, sıfatinde hiç meymenet yok ki diyen koca karı ebemi, kuremamayı haklı çıkarmamalıydım. Akşam karanlığı basmadan yatıp uyumalıydım. Şimdi dişçi Ali her yaz günü yaptığı gibi karpuzunu yüklenip gelmiş, sokak kapısının şakşakosunu kapıya güm güm indirmek üzeredir. Eh, bizim Diyarbakır karpuzları da adıyla, sanıyla, lezzetiyle ünlü ve kocamandırlar. Anamın dizinde yattığım yerden onun burnuna diktiği göbeğini seyrederken yoksa bizim diri Diyarbakır karpuzlarını mı görüyordum ne? Evet, evet, evet. Ben artık gerçekten uyumalıydım. Uyumalıydım çünkü anamın şişkin karpuzundaki kardeşim uyanmış, habire içeriden tekmeleyip duruyor, dışarı çıkmak, çala kaşık meftuneye dalmak, meftune yemek için çırpınıyordu. Habeşin üzerinde fokurdayan meftune ise bu itiş kakıştan habersiz anamın dudaklarında ninniye dönüşüyordu. "Mir meftunem bilgurov, ayar dile, yar dile, mençal su, bıydına sol, ayar dile, yar dile." Kitabın sonu. 19 Haziran 1999.